Ayırım 29, sayfa 378. Sahire inanmaz gibi şaşkın şaşkın annesine baktı. Ne yani, şimdi de aynı külfette katında Perif'i diri diri soktuğumuz o korkunç yerden dışarı mı çıkaracağız diye sordu. Başka çaremiz var mı? O yerin üstünü kapatmak saatlerimizi aldı. Şimdi açmaya kalkarsak gün ağrır. Neredeyse sabah olacak. Sen söylediğimi yap. O arabanın kapının önünde kalamaz. Yaşlı kadın hepsinden daha kararlı görünüyordu. Yürü diye kızını kolundan çekiştirdi. Koridora çıkınca Vural diye seslendi. Dev yatak odasından çıkıp annesine baktı ürkerek. Sırtına elbiseni giy, acele et, hadi dedi. Vural nedenini sormadan hemen odasına döndü. Giyinmeye başlamıştı bile. Sahire hala titriyordu. Annesinin aklından neler geçiyordu? Geçtiği hakkında bir fikri yoktu. Ne yapmayı düşünüyorsun diye mırıldandı dişlerinin arasından. Yaptığın pisliği temizlemeyi. Fahişinin tahammülü kalmamıştı artık. Gergin bir zembereğin boşalması gibi birden parladı. Bütün hata senin pis cadı. Buraya doktor çağırmak senin fikrinde. Bak neler oldu sonunda. Yine hepimizin başını nara yaktın. Kurtulamayacağız. Kes sesini. Tartışmanın sırası değil şimdi. Bunu daha sonra yaparız. Sen de akıllı davranıp gerçek bir doktoru getirseydin eve. Bula bula sahte bir doktor getirdin. Hem de bir gazeteciyi. Suçumu üstüme yıkmaya kalkma. Hata bende ki sana güvendim. Sahire nefretle annesine bakıyordu. Ne vicdansız, ne korkunç bir insanmışsın sen. Sana anne demeye bile dilim varmıyor. Hayata küskünlüğünün ceremesini bizlere ödetiyorsun. Başına gelen o kaza nedeniyle tüm insanlardan nefret etmişsin. Hayata küsmüşsün. Bunu anlayabilirim ama evlatlarından ne istedin? Volkan da Vural da ben de masum birer çocuktuk. Bir kedi yüzünü paraladı, güzelliğini mahvetti, orospuluğunu tüte etti diye hepimize kedilerden nefreti aşıladın. Abilerimi kedilere öldürtmeyi daha çocuk yaşta kan emmeyi öğrettin. Zavallı hayvanlar öldükçe sanki sen huzura kavuşuyordun. Asıl acınacak hasta sensin. Hayatına giren herkes seni terk etti. Bir tek bizler kaldık. İki oğlunu esir aldın, sapık yetiştirdin. Tek hükmünü geçiremediğin çocuğun bendim. Elimden geldiğince direndim ama olmadı. Daha 15 yaşındayken beni sarhoş edip elin herifine peşkeş çektiğin o geceyi unutamam asla. Senden nefret ediyorum. Hala koridordaydılar. Yaşlı kadın birden elindeki bastonun ucunu kaldırarak kızın gırtlağına dayadı. Yüzünün yaralı kısmını sarkmış, gözleri uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü. Sana çeneni kapatmanı söyledim. Bunları sonra konuşuruz. Diliyorsan bu evden çekip gidebilirsin. Artık seni durduracak değilim. Ama son olarak bize yardım etmek zorundasın. Doktor diye eve getirdiğim bu pisliği temizleyinceye kadar. Sahire soluk soluğa annesini süzdü. Böyle bir şey ilk defa çıkıyordu ağzından. Ona inanmakta zorlanıyordu genç fahişe. Sessizce çirkin yüzüne bakmaya devam etti. İnanayım mı sana dedi. Evet, artık senden destek istemeyeceğim. Oğullarımla başımın çaresine bakacağım. Sahire hala kuşkuluydu. Nasıl bakacaksın? Oğulların gittikçe ipin ucunu kaçırdılar. Dengeleri iyice bozuldu. 2-3 gecede bir avlanmaya çıkıyorlar. Bir işin böyle devam edemeyeceğini senin de anlaman gerekirdi. Nitekim o akıllı sandığım büyük oğlun az kaldı postu deliyordu. Daha da ne olacağı henüz meçhul ya. Yaşlı kadın bastonunu kızın tehdit etmesine rağmen sesi yumuşamıştı. Sahire lütfen. Bu senden son isteğim. Bu beladan kurtulmamız lazım bir an evvel. Ondan sonra ne istersen onu yaparsın. Dilersen bizleri terk edebilirsin. Ama unutma ki bu gece bir polis baskınına uğrarsak o herifi buraya getirdiğin için seni de suç ortağı diye içeri atarlar. Yanacaksak bari ailemden biri kurtulsun. Fahişe tüm hiddetine rağmen gülümsedi. Ailenden biri ha? Meğer de ne kadar aileni düşünürmüşsün. Gözlerimi yaşarttın. Ama Sahire bir yandan da düşünüyordu. Cadı haklıydı. Bu gece bir baskın olursa hepsi yakayı ele verecekti. Yapacağı savunmanın polise vereceği ifadelerin o cinayetlerde hiçbir dahilinin olmadığı yolundaki beyanlarının sonucu değiştirmeyeceğini biliyordu. Tamam diye mırıldandı. Sana son bir kere daha yardım edeceğim. Ama şunu kafana iyice sok. Yarın sabah gün doğar doğmaz beni burada göremeyeceksin bir daha. Yaşlı kadın başını sallayarak bastonun ucunu kızının boynundan çekti. Hep beraber alt kattaki bodruma inmişlerdi. Önce giden Sahire merdiven başındaki elektrik düğmesini çevirdi. Arkasından gelen Dev'in aşağıya inmesi için yol verdi. Annesi bastonuna dayanarak en arkadan ve felçli bacağını zorlayarak iniyordu basamakları. Sahire oldum olası bu bodrumdan ve altında yıllar önce inşa edilmiş bu özel bölümden korkardı. Orası insanların bazen ölü bazen de diri gömüldüğü bir yerdi. Öğrendiğinde ufaktı, çocuktu ve çok korkmuştu. Ama o yıllarda da annesine karşı çıkamadığı için bu korkunç sırrı kabullenmek içine sindirmek zorunda kalmıştı. Alt bölümden bodruma sızan o koku felaketti. Ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü engel olamıyorlardı çürümüş insan kokusunun bodruma yayılmasından. Bu iş için anneleri tarafından eğitilmiş iki kardeşi sık sık o bölüme iner, koku giderici ilaç sıkarlardı. Bodruma iner inmez artık burnunda çocukluğundan beri yer eden o kokuyu yeniden duydu Sahire. Gerçi uzun zamandan beri artık oraya kimseyi gömmüyorlardı. Belki 10 seneden beri, lakin o koku hiç çıkmıyordu fahişenin genzinden. Yaşlı kadın oğluna dönüp, "O adamı çıkaracağız. Mezarın üzerindeki kömürleri kürekle ve çabuk ol Vural," dedi sert sesiyle. Dev yerinden küreyi aldı. Az evvel özel bölümün kapağını kapattığı bölümü yeniden meydana çıkarmak için eskiden kalma kömürleri küreklemeye başladı. Hiçbir zaman annesinden aldığı kararların nedenlerini sormazdı. Zamanla yarış halindeydiler. Gün doğmadan gazeteciyi çıkarmak zorundaydılar. Hale için bekleyiş çok uzun sürdü. Heyecandan titriyordu. Yapacağı başka bir şey kalmadığı için başkomiseri aramıştı. Yaptığının isabetli olduğuna, başkomiserin hemen yanına geliyorum demesinden anlamıştı. Vakit geçmek bilmiyordu. Kış geceleri uzun sürdüğünden hala etraf zifiri karanlıktı. Buluşma mahalle olarak bildirdiği tren köprüsünün altında sabırla beklemeye devam etti genç kız. Bu geceyi yaşamım boyunca unutmayacağım diye düşünüyordu. Ama o an tek istediği Ersel'e sağ salim kavuşmaktı. Arkadaşının hayatından ciddi olarak endişeleniyordu artık. O katiller kimliğini öğrenmişlerse kesinlikle onu yaşatmazlar diye hayıflanıyordu. Belki de başkomiseri aramakta çok geç kalmıştı. Keşke onu daha evvel arasaydım diye söylenirken cadde yönünden akseden otomobil farını gördü. Sevince kapıldı. Bomboş yolda bir araba hızla yaklaşıyordu. Fakat hiç durmadan hızla yanından gelip geçti. Beklemenin verdiği gerginliği kızı hayal kırıklığına uğratmıştı. Başkomiser arayalı daha 10 dakika bile olmamıştı. Bu kadar kısa zamanda randevu mahalline yetişmesi imkansızdı zaten. Ama aynı anda yolda hızlı adımlarla yürüyen bir adam belirmişti. Buraya geldiğinden beri sokakta rastladığı ilk canlıydı bu. Adam da hızlı adımlarla yürüyordu. Kızın yanından geçip gitti. Sadece sabahın karanlığında neden yolun ortasında bekliyor diye tuhaf tuhaf yüzüne bakmıştı. Ama az sonra yaklaşan beyaz bir polis otomobilini görünce sevinçten yüreği ağzına geldi. Başkomiser geldi diye düşündü. Ekrem çılgın gibi araba sürüyordu. Bu arada arabasındaki polis telsizi ile birkaç yere emirler vermekte de gecikmemişti. Önce arabasından Kadıköy yakasındaki nöbetçi birimleri arayarak ekiplerin söz konusu yerde toplanmalarını ve bir baskın düzenleyeceklerini bildirdi. Köprü altında bekleyen gazeteciyi güvence altına almalarını, fakat kendisi gelinceye kadar mecbur kalmadıkça bir eyleme kalkışmamalarını emretmişti. Sonra muavini Okan Temiz'i arayıp hemen vaka haline gelmesini istedi. Neyse ki o saatlerde Anadolu yakasına giden yol bomboştu. Arabasının hız ibresi 150 km'yi gösteriyordu. Ekrem ayağını gaz pedalından çekmedi. Bu işten biraz da kendisi sorumlu tutuyordu. Ersel'i bir kardeşi gibi severdi. Ve bu işe bulaşmasından biraz da olsa kendi payı olmuştu. Ersel'e kedi katilinin bir değil iki kişi olduğunu kulağına fısıldadığı andan itibaren onun gazetecilik damarının kabaracağını ve bir polis gibi meselenin üzerine gideceğini hesaba katması gerekirdi. Bu onun ilk vakası değildi. Kafayı bir şeye taktı mı sonuna kadar gideceğini bilirdi. Fenerbahçe stadının önüne geldiğinde hızını biraz düşürdü. Bağdat Caddesi'ne gelen yolla Fenerbahçe'ye giden cadde kavşağındaki benzin istasyonunun bulunduğu yerden geri dönerek arabasına tekrar kökledi. Artık gelmiş sayılırdı. Şimdi sağdaki Pamuk Bank'ın olduğu sokağa sapacaktı. Hedefe erişmişti artık. Hale şaşkın şaşkın arabadan inen polislere baktı. Başkomiser aralarında yoktu. Az sonra sokağın başında bir polis otosu daha gözüktü ve hızla yanlarına yaklaştı. Hale rahatlamıştı artık. Bu rahatlayış sadece kendi açısındandı. Gecenin ürkütücü karanlığındaki ıssız sokaklarda yalnızlıktan ve beklemekten kurtulmuştu artık. Ama aklı fikri henüz ne olduğunu bilinemeyen sevgilisindeydi. Onu ilk defa sevgilim diye düşündüğünü yüreği burkularak hissetti genç kız. Polis arabalarından inen resmi giysili iki memur yanına yaklaşmış, gazeteci Hale Hanım siz misiniz diye sormuşlardı. Hale benim diyebildi. Rahat olun, artık güvendesiniz. Ama arkadaşım tehlikede, o kedi katillerinin evinde. Biliyoruz Hale Hanım, başkomiser bildirdi. Ama harekete geçmeden evvel kendisinin gelmesini bekleyeceğiz. Rahat olun, gereken yapılacaktır. Sustu genç kız. Ama heyecandan devamlı dudaklarını ısırıyor, çaresizlik içinde etrafına bakınıp duruyordu. Henüz gün doğmamıştı. Fakat doğu ufkundan ufak ufak aydınlanmalar başlıyordu. Karanlık az sonra dağılacak, yerini yeni bir günün ışıklarına bırakacaktı. Tam o sırada caddenin başından yola yeni bir araba saptı. Hale de diğer polislerle birlikte bakışlarını yaklaşan arabaya çevirdi. Genç kız arabadan telaşla atlayan Ekrem'i görünce yanına koştu. Artık güveni yerine gelmişti. Başkomiser her şeyi en başından anlatın bana diye mırıldandı. Hale de tüm bildiklerini Ekrem'e özetledi. Dikkatle kızı dinleyen Ekrem, tamam diye mırıldandı. Evi basacağız. Sonra yanındaki polislere dönerek takviye kuvvet istiyorum diye söylendi. Sokağı iki başından kesin. Araba giriş çıkışlarını durdurun. Baskın sırasında yolu yaya trafiğine de kesin. 5-6 kişi benimle gelsin. Bu genç hanım arabaların içinde bekleyecek ve acele edin. Hale itiraz etmek, o da baskın sırasında onların yanında olmak istiyordu. Ama Ekrem'in yüzündeki sert ve tartışılmaz nitelikteki ifadeyi görünce susmak zorunda kaldı. Polislerden biri kızı kolundan tutarak polis arabasına doğru götürürken diğeri de takviye güç istemek için telsizine doğru koşuyordu. Dev kan ter içinde kalmıştı. 1-2 saat evvel üstünü örttüğü gizli bölmeyi kapatan kömürleri şimdi de açmak için kürek sallıyordu. Ne var ki bundan hiç şikayetçi değildi. Doğrusu bunu akıl edemiyordu. Soluk almadan çalışıyordu Vural. Saf ve çocuksu suratını ter kaplamıştı. Bodrum katının sessizliğini küreğinin beton üzerindeki her değişinde çıkan madeni sürtünme sesi bozuyordu sadece. Yaşlı kadın dikkatle oğlunu seyrediyordu. Az sonra kömürlerin altında kalan taş kapak meydana çıkacaktı. Onlardan birkaç adım geride duran Sahire homurdandı. "Söyle şuna biraz daha elini çabuk tutsun. Neredeyse güneş doğacak," dedi. "Gün ışırsa işimiz çok güçleşecek." Yaşlı kadın sesini çıkarmadı. Dev yapılı oğlunun elinden geldiğince hızlı kürek salladığını görüyordu. İki güçlü amelle bile onun yaptığını bu hızla gerçekleştiremezdi. Ayrıca kıkı bile çıkmıyordu. Az sonra kapağın ucu görünmüştü. Sahire yaklaşamadı oraya ama kardeşinin az sonra o acı kuvvetiyle kapağı kaldıracağından emindi artık. Tabii aradan geçen zamanda gazeteci hala ölmediyse diye düşündü. Merakını yenemediği için annesine fısıldadı. Havasızlıktan gebermiş olabilir mi? Saçmalama, bıraksak orada daha 10 gün yaşardı. Ama buna fırsatı olmayacak. Fahişe elinde olmadan yeniden titredi. Bunu başka izahı yoktu. İnkarda çalışmanın bir yararı da. Bu defa işlenen cinayette fiilen o da iştirak etmiş oluyordu. Bıçak saplamak veya boyun kırmak şart değildi. O eylemleri nasıl olsa iki hasta kardeşi mükemmel yapıyorlardı. Lakin bu defa bilgisi tahtındaki vakayı polise bildirmemek veya olacakları önlemek suretiyle sorumluydu. Ele geçerlerse suça iştirakten hüküm giyecekti. Sahire'nin midesi bulanmaya başladı. Ne çare ki yapacağı fazla bir şey yoktu. Artık dönüşü olmayan bir yola girmişti. Tek dileği buradan kurtulur kurtulmaz bu evi terk etmekti. Hatta evi değil belki şehir bile bırakıp gidecekti. Neresi olursa olsun. Gürültüler aksediyordu tepesinde Ersel'in. Bir süre karanlığın içinde duyduğu seslerin ne olduğunu tahmine çalıştı ama çıkaramadı. Sesler sanki çok derinden geliyordu. Dikkatini çeken şey bir materin taşa sürtünür gibi çıkardığı ritmik ve biteviye gürültüydü. Buraya nasıl getirildiği hakkında bir bilgisi yoktu. Zira o dev başına yumruğu indirince kendinden geçmiş ve bayılmıştı. Ne kadar baygın kaldığı hakkında da bilgisi yoktu. Neden sonra fosforlu saatini hatırlayıp baktı. Fosforu hala parlıyordu ve saat 2'yi 10 geçiyordu. Ama saatin durmuş olduğunu gördü. Kadranın üstündeki cam da kırılmıştı. Bir yandan tepeden akseden sesleri dinlerken diğer yandan da düşünmeye çalışıyordu. Acaba kaç saatten beri buradaydı? Bütün vücudu ağrı ve sızılar içindeydi. Adaleleri sızlıyor, başı sonkluyordu. Başındaki ağrının devin sert yumruğundan kaynaklandığını anlamıştı. Fakat vücudundaki sızıların sebebini kestiremiyordu. Sonra onun gerekçesini de buldu. Herhalde dev beni acımasızca yukarıdan buraya fırlattı diye düşündü. Sert zemine çakılınca hurdaya dönmüş olmalıydı. İlk defa aklına gelmiş gibi vücudumda herhangi bir kırık, çatlak var mı diye kendini kontrol etti. Galiba yoktu. Kolları, bacakları, beyninin verdiği komutaları rahatlıkla yerine getiriyordu. Göğüs kafesini yokladı. Kaburgalarında da kırık çıkık yoktu. Olsa bile pek önemli görünmüyordu. Bulunduğu yerde tam dik duramadığına göre diri diri kapatıldığı bu mezarın yüksekliği 1,80'den kısa olmalıydı. 1,5 metre veya 1,60. Eh, bu yükseklikten aşağıya atıldığına göre vücudundaki sızların sebebini keşfetmek pek zor değildi. Genç gazeteciyi en ürküten şey kapıldığı panikti. Bulduğu kemiklerin eski katledilmiş insan cesetlerine ait olduğunu anlamıştı artık ve bu biçim içinde önüne geçilmez bir korku yaratmıştı. Buradan kurtulma şansı olamazdı. Zaman kavramını kesinlikle yitirmişti Ersel. Baygınlık süresini de bilmiyordu. Zayıf da olsa tek ümidi Hale'ydi ama onun da bu evde hapsedildiği hakkında bilgisi yoktu. Yine de Hale'ye güveniyordu. Zeki ve becerikli bir kızdı o. Geldiği evi bu sabah Hale'ye göstermişti. Mutlaka bir yolunu bulur ve tahmin ederdi başına gelenleri. Tavandaki gürültüler gittikçe artıyordu. Yeni bir şüpheyi beynini kapladı. Yoksa kendisini o evin dışında başka bir yere mi gömmüşlerdi? Baygın olduğu için bunu bilmesi olanaksızdı. Metin olmaya çalıştı. Kulaklarını diken dikti, artan gürültüleri dinlemeye devam etti. Kim vardı acaba tepesinde? Bu gürültüler neydi? Yoksa birileri kendisini mi arıyordu? Bir an ümide kapıldı. Fikir mantıklı geldi. Öyle ya, o manyaklar kendisini buraya gömdüklerine göre şimdi niye çıkarmaya çalışsınlardı ki? Az evvel eline gelen kemiği hızlı hızlı tepesindeki beton tavana vurmaya başladı. Çıkan ses kulaklarını uğuldatıyordu ama acaba yukarıdakiler çıkardığı sesleri duyabiliyorlar mıydı? Çünkü tepesindeki gürültüler gittikçe yoğunlaşmaya başlamıştı. Can havliyle vurmaya devam etti. "Bir ses var, siz de duyuyor musunuz?" diye söylendi Sahire. Yaşlı kadın kızının bahsettiği sesi duymaya çalıştı. Sonra "yok öyle bir şey" diye homurdandı sertçe. "Vehim seninki. Olmayan sesleri duyuyorsun." Sahire ikna olmamıştı. "Duyuyorum, dinle bak." Yaşlı kadın yine kulak kabarttı ama duyamamıştı. "Uyduruyorsun." "İyi dinleyin, sessiz olursanız siz de duyarsınız." Kadın huylanmıştı. Kulağına pek güveni yoktu. Bastonuyla hiç durmadan kürek sallayan oğlunu dürttü. Kantar içindeki dev soluk soluğa annesine baktı ve ne istediğini anlamak istercesine. Yaşlı kadın "dur biraz" dedi. Vural kürek sallamayı bırakmıştı. Bön bön annesine bakmaya devam etti. Kadın hafifçe sararmıştı. Derinden de olsa belli belirsiz bir ses o da duyar gibi olmuştu. Ama sesin nereden geldiğini çıkaramamıştı. Hemen kızına dönüp söylendi. "Koş yukarıya bak bakalım, kapıda birileri mi var? Işıkları yakma, perdelerin arkasından kendini göstermeden sokağı kontrol et." Sahire'nin endişesi daha da artmıştı. Fakat ne olursa olsun bu korkunç mekandan uzaklaşmak için hızla merdivenlere koştu ve bodrumdan çıkarak alt kata girdi. Tedbir olarak zaten katların ışıklarını yakmamışlardı. Evde sadece yatakta yatan ağabeyinin başucundaki gece lambası yanıyordu. Sahire alt kattaki pek kullanılmayan odalardan birine dalarak camın önüne gitti. Işığı yakmamıştı. Dışarıdaki pancurlar kapalıydı. Yine de aralıktan sokağı görebiliyordu. Genç fahişe nefesini keserek perdeyi araladı ve sokağa baktı. Sokakta kimsecikler yoktu ve hala etraf kapkaranlıktı. Ama Sahire bununla yetinmedi. Bir koşu üst kata fırladı. Üst kat pencerelerinde pancur yoktu. Buradan sokağı daha rahat görebiliyordu. Yaklaştı ve tekrar sokağa baktı. Bomboştu. "Acaba ben mi yanıldım?" diye düşündü. Kuşkuyu çekecek hiçbir hareket yoktu dışarıda. Ama bir türlü tatmin olmamıştı. Bu defa arka bahçeye bakan kendi yatak odasına daldı. Hala içinde bir kurt vardı. Bodrum konumu itibariyle arka bahçeye daha yakındı. Yine perde yaraladı. Lakin gecenin bu saatinde arka bahçe sokak ışıklarının almadığından zifiri karanlıktı. Önce hiçbir şey göremedi. Tam rahatlarmış gibi tuttu soluğunu bırakacakken birden belli belirsiz bir gölgenin sanki bahçedeki ağaçlar arasında kımıldadığını, yer değiştirdiği gibi hareket ettiğini hissetti. Emin olamadı ama bakışlarını da oradan alamadı. "Yanılıyor muyum?" diye dikkat kesildi. Bu defa koyu karanlıktan başka bir şey göremedi. Polis memuru Başkomiser Ekrem'in karşısında hazır ol vaziyetinde dikilerek "sokak başları tutuldu efendim" dedi. "Araç ve yaya trafiğini kestik. Takviye güçler geldi. Biz harekata hazırız." Ekrem memurları toplayarak ne yapacaklarını birer birer anlatmaya başladı. Açıklamaları sona erdiğinde "sorusu olan var mı?" diye sorarak hepsinin yüzüne baktı. Aslında kendi ekibiyle çalışmayı yeğlerdi. Ama ne yazık ki ekibinin olay mahallinde intikalini bekleyecek zamanı yoktu. Bir an önce muavini Okan Temiz'in yetişmesini diliyordu. Ama Okan da Karagümrük'te oturuyordu ve onun gelişini bekleyecek zamanı yoktu. "Hadi öyleyse delikanlılar," diye mırıldandı. "Şansınız açık olsun." Polis memurları talimat üzerine birer ikişer dağıldılar. İki memur arka bahçeyi kontrol edecek ve muhtemelen sanıkların arkadan firar etmelerini engelleyecekti. İki memur evin ön tarafından mevzilenecek. Ekrem de yanındaki diğer üç memurla eve girecekti. Az sonra bütün ekip baskını gerçekleştirmek üzere görev mahalline dağıldılar. Bahçeye giren iki polis bakımsız otlar arasında hızla geçerek birer ağaç arkasına gizlendiler. Sahire'nin arka bahçede gördüğü gölge aslında polis memurlarından birinin ağacı kendine siper alırken yaptığı hareketti. Ama genç fahişe tüm dikkatine ve kuşkusuna rağmen bahçede birinin saklandığını net görememişti. Sahire odasında bir süre daha bekledi ve bahçeyi incelemeye devam etti. Sonra da yanıldığına hükmetti. Hiçbir hareket yoktu, her şey sakin ve olağandı. Sonunda aşağıya annesinin ve kardeşinin yanına dönmeye karar verdi. Odasından çıktı ve koridorda ilerlemeye başladı. Tam o sırada içinden gelen bir dürtü hasta ağabeyine bir kere daha bakmayı söylüyordu. Alt kata inen merdivenin başında kısa bir an durdu ve geri döndü. Ve Volkan'ın yattığı odanın kapısına ilerledi. Kapı yarı aralıktı. Hafifçe itip içeri baktı. Yaralı kardeşi bir iki kere öksürdü ama gözlerini açmadı. Volkan bıraktıkları şekilde uyuyordu. Ateşi hala yüksek olmalıydı. Her şeye rağmen içinde hafif bir burukluk hissetti. Muhtemelen büyük ağabeyine bu son görüşü olacaktı. En az annesi kadar ondan nefret ederdi. Sonra omuzlarını silkerek kapı aralığını eski hale getirdi. Başucundaki ufak masa lambasının ışığı karanlık koridoru az da olsa aydınlatıyordu. Koridorun tamamen karanlıkta kalmaması için kapıyı kapatmadı. Bir iki adım attı, tekrar durdu. Onu durduran şey duyduğu sesti. Hafif bir gürültü. Bir tahta sesi, daha doğrusu tahtaya vurulan sert bir darbe gibi kulağının yabancısı olduğu bir ses. Sesin nereden geldiğini anlayamadı. Yoksa Volkan'ın odasından mı gelmişti? Ateşli ve ihtilaçlı bir hasta çırpınabilirdi. Meraka kapıldı, usul usul geri dönerek yeniden aralıktan yatağa baktı. Volkan uyumaya devam ediyordu ve kolları yatağın üzerindeydi. Dönmesi ve kollarını bir yere çarpması söz konusu olamazdı. Ama bir ses duymuştu, bundan emindi. Kararsız bir şekilde beklemeye devam etti. Belki bir başka ses daha duyarım diye. Çok beklemeden o ikinci sesi de duydu. Bu seferki daha hafifti ama keskindi. Sesi tanımlamaya çalıştı. Sanki kısa süreli bir sürtünmeydi. Kısa fakat metalik. Yüreği deli gibi çarpmaya başlamıştı. Evde bir anormallik vardı. Alışık olmadığı sesler duyuyordu Sahire. En büyük yanılgıya düşen şey ise tam da o anda oldu. Evin sessizliği içinde yakın olan camiden okunan sabah ezanının nameleri kulaklarına yankılanmaya başlamıştı. Rahat bir nefes aldı genç fahişi. Duyduğu seslerin nereden geldiğini anlamıştı artık. Güveni arttı, yoluna devam ederek basamaklara inmeye başladı. Alt kata indiğinde artık sabah olduğunu ve kendisine kurtuluşa götürecek yeni bir günün başladığına inanıyordu. Şimdi biraz daha acele etmeli, hem kapının önündeki arabadan hem de sahibinden kurtulmalıydılar. Önlerine çok az bir zaman kalmıştı. Az sonra gecenin karanlığı bitecek ve yeni bir günün ışıkları etrafı aydınlatacaktı. Çok geç bile kaldıklarını düşünerek alt kata indi. Ayırım sonu sayfa 393.